Ayrım 18.
Alfred için canını sıkma dedi. Savaş mavaş yok. Olmayacak da. Şu pis Alman'ı görmüş olmanı isterdim. Yeri burası değil, bir toplama kampı. Ve şu anda Tessa'nın yanında bulunuyor. Yarından itibaren de hatıralarını yayımlamaya başlıyoruz gazetede. Temas kurulmak üzere diyor Montigny. Görüyor musun kepazeliği? Ağlayıp durma rica ederim. Hiçbir şey olmaz Alfred'e. Finlandiya'dan başka yerde savaş falan yapılmıyor ki. Ağzının üzerinde sımsıkı tuttuğu küçük mendili çekti karısı ve işitilmeyecek kadar hafif bir sesle Alfred öldürüldü dedi. Masanın üzerinde duran pulsuz sarı zarfı ancak o vakit gördü Julia. 13. Michaud'un alayı Le Havre nakledilmişti. Michaud önce telaşlandı. Yoksa Finlandiya'ya mı göndereceklerdi onları? Michaud'un gözünde Moskova hayatın faydasız bir şey olmadığını, mutluluğun boş bir sözden ibaret bulunmadığını gösteren tek delildi. Orada düşünüp tasarlanan ve gerçekleştirilen her şey esrarengiz bir kimseye bürünüyordu. Ama aynı zamanda çok yakın ve vazgeçilmeyecek kadar kendisiyle ilgiliydi. Dudaklarında hayranlık dolu bir gülümseyişle dinlerdi radyonun Akbazida'daki limon ağaçlarından söz etmesini. Moskova metrosunun inşaat hazırlıklarını kendi evi söz konusuymuş gibi dikkatle izliyordu. Brüksel yarışmasında piyanistlerimiz birinci oldu derdi mesela. Ve bu piyanistlerimiz kelimesi tabii bir sözdü onun ağzında. Bir gün orada çiçekler bile bizimle birlikte demişti Dönis'e. Evet, evet çiçekler, papatyalar, laleler bile. Sovyetler Birliği haritasına sığınırdı canından bezdiği vakitler. Bu bitmek tükenmek bilmeyen ülke huzur veriyordu ona. Dönis'le son buluştuğunda Moskova sergisi nasıl gidiyor diye sormuştu. Orada 40 yıl yaşamışçasına gözlerinde canlandırabiliyordu bu uzak şehri. Ve onun için ölmeye hazırdı. Yalnız da değildi bu konuda. Bu ortak imandan gelen bir rahatlık vardı içinde. Aralarında yaşadığı insanlardan yüzlercesi onun gibi düşünüyordu. Öteki yerlerde de farklı değildi durum. Milyonlarca insanı birbirine bağlayan gizli bir kardeşlik kurumuydu bu. Şimdi Le Havre'ın geniş caddelerinde cirit oynuyor, rüzgar tabelaları köklüyor, reklam panolarını deviriyor, sürüklüyor insanları. Limandaki canavar düdükleri haykırmakta hep bir ağızdan. Vinçler dişlerini gıcırdatmakta. Gece gündüz demeden devam ediyor çalışmak. Ve kuzeye yollanacak bir savaş birliğinden söz ediyorlar. Askerlerin birini bırakıp birini yakalıyor Michaud. Bilmiyor hangisinin ne olduğunu. Ama bir alay belirti görüyor. Hummasızlıktan şikayet ediyor işte birisi. Bir başkası Viyar'ın sözüm ona asil tutmayısıyla dalga geçiyor. Birisi de Torres'den söz ederken Morris'imiz diye kaçırdı ağzından. Michaud fısıltıyor. Bizi Rusların üstüne salmak isterlerse reddetmemiz gerekir. Ve saklayamazlar reddettiğimizi. Böylece de bütün memleket öğrenmiş olur. Bilmem ki sonra öteki arkadaşlar ne diyor bu işe. Seçim zamanı oy kullanmaya benzemez çünkü bu. Kurşuna dizerler adamı. Michaud da hoşlarına giden taraf çenesinin düşüklüğüyle şen şakrak oluşuydu. Çavuşun tütününü aşırdığı zaman keyfine diyecek yoktu çocukların. Ama üstlere karşı yapılan küçük hınzırlıklar başka şeydi. İsyan etmek başkalarının savunmakta olduğu büyük kuzey şehrini canlandırıyor onların gözünde. Leningrad'da büyük bir ırmak vardır ve saraylarda oturur işçiler. Lenin bu şehirde yaşamıştır. Cepheden kaçmaya hazır bekleyen hainlere çatıyor sonra bütün üfkesiyle. Herkese ayrı bir dille konuşuyor. Anlayabilecekleri şekilde ve acele etmesi lazım. Hemen ertesi günü harekete zorlayabilirler. Kumanda ettiği alayın kuzeye gönderilecek birlikler arasında bulunduğunu öğrendiği vakit Albay Kero'nun uykuları kaçmıştı. Geceleri fal açıyordu, öfkeli ama zayıf karakterli bir adamdı. Cesaretiyle temayüz etmişti büyük savaşta ve iki nişan kazanmıştı. Ölüme karşı kayıtsızdı. Hayattan korkardı sadece. Şeflerinden, politika oyunlarından, ihbarlardan, sokak gösterilerinden korkardı. Bütün kış boyunca alay Picard'de konakladı. Siper kazmak gerektiğine karar vermişti Kero. İnsanları böyle eliboş bırakmak da olmazdı ki. Sert bir azar işitti General Picard'dan. Kim söyledi size ortalığa panik saçın diye? Siper de ne demekmiş? Buraya kadar nasıl uzanabilir Almanlar? Bozguncuların sözüne uydunuz demek. Korktu Kero. Ne olur ne olmaz. Ordunun içine kadar soktular politikayı. Çalışmaları durdurma emri verdi. Siperler faydasızdır. Almanların buraya kadar gelebileceğine ancak bozguncular inanır diyordu emirde. Bugün gene Finlandiya hakkında konuşuluyor. Askerlerin nasıl bir tavır takınacağını önceden kestirmek mümkün değil. Ya tutup Ruslarla kaynaşırlarsa? Kim tasarladı bu teşebbüsü Allah aşkına? Milletlerin ortak atasözüdür. Bir tek düşman daima iki ayrı düşmandan evladır derler. Sonra nasıl yenebiliriz biz Rusya'yı? Napolyon bile çuvallayıp kalmamış mıydı orada? Gamel'in böyle bir işe alet olmasına imkan yok. Ama Gamel'in de bugün aciz durumda. Politikacılar karar veriyor bugün. Umutsuz bir hareketle önünden itti haritaları. Falı kapalı çıkmıştı gene. İki vale eksikti. Ve altıncı keredir ki hep böyle oluyor. Demek ki bu işin sonu geldi artık. Bu sırada Misha arkadaşlarına "Sınırı gördünüz değil mi?" diyordu. "Müstahkem mevki diye bir şey yok. Birlikleri de geri çekiyorlar. Ruslarla harp etmek için bütün bunlar. Fransa'ya da Hitler'in askerlerini davet edecekler. Onların anladığı savaş bu işte." Ampulün donuk ışığı hafifçe aydınlatıyordu çehrelerini. Yarım yamalak sıvanmış duvarın üzerinde sarsak gölgeler oynaşmaktaydı. Arkadaşlarının susuşundan bir mana çıkarmaya çalışıyordu Misha. Ama boşuna, her biri ayrı bir dünyaydı çocukların. Asniers'li bir tesviyeci vardı. Muhtemelen komünist. Sonra bir köylü. Söylediğine bakılırsa güzel bir çiftliğin sahibi. Bir dikiş makinesi satıcısı. Bir hamal, bir kasap çırağı, bir PTT müstahdemi. Bir bulabilse ne düşündüklerini. İşin sonu hiç ummadık bir anda çıka geldi. Picard'ı bekliyorlardı. İki bölük dizdiler. Kero ayakta duruyordu, başını önüne eğmişti, bakamıyordu askerlerine. Aniden arka sıralardan doğru bir ses yükseldi. "Nereye götürüyorsunuz bizi?" Kıpkırmızı kesildi albay. Mendiliyle yüzünü kurulayarak sordu. "Kim o bağıran?" "Hepimiz." Afallamıştı Kero. Tehdit savurmaya kalkışmadı, iknaya da girişmedi. Silahlarını aldırdı askerlerin. Hepsinin harp divanına sevk edileceğini söylemekteydi. Geceleyin hiç uyumadı askerler. Çocuklarını, huzur dolu anlarını, aile hayatlarını andılar. Elebaşları öğrenmek istediler. Herkes biliyordu elebaşının kim olduğunu. Misha. Ama hiçbirinin ağzından bu ad çıkmadı. Maç sağanakları altını üstüne getiriyordu şehrin. Ertesi günü Picard albaya, 3-4 tanesini kurşuna dizmek gerekecek dedi. İbret olsun diye. Kero dayanamayıp haykırmıştı. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Hepimizi öldürürler. Ama derhal toparladı kendini ve uysal bir edayla başını eğdi. Generalin kendisini harp divanına sevk etmesini bekliyordu. Elebaşı oydu sanki. Picard sırtı albaya dönük, pencerenin kirli camını tıkırdatıyordu parmaklarıyla. Bir astının içeride bulunduğunu unutmuştu çoktan. Kendi kendine konuşuyordu. Marne Savaşı, sonra Verdun. Geçmiş başkaydı. Ya şimdi? Ordu mu denir buna? Bir devşirme güruhu, bir sürü, o kadar. Kaç defa söylemişti Brotel'e. Dikkatli olun, bütün bunlar bize pahalıya oturabilir diye. Bir kuzey seferi hiç şüphesiz ordunun maneviyatını düzeltmeye yardımcı olurdu. Gel gör ki radikaller gene mütereddittiler. Sonra da bir alay komünist vardı askerler arasında. Bu durumda ne yapılabilir ki? Subaylarınsa Almanlarla katiyen harp edeceği yok. Daha başlangıçta kollarını kaldırıp teslim oluyorum demek çok daha namuslu bir iş oluyordu. Piyonlara varıncaya kadar henüz bütün taşların ortada durmasına rağmen oyun çoktan kaybedilmişti. Dışarıya bir göz attı, gazete satıcısının etrafını sarmıştı askerler. Sert bir rüzgar yaprakları kapıp uzun sokak boyunca sürüklüyordu. Vue Nouvelle, son baskı, Vue Nouvelle, Helsinki ile Moskova arasında müzakerelerin başladığını yazıyor. 14. Haberleri getirdikleri vakit alakok yumurtasını yemekteydi Tessa. Barış müzakereleri, Stockholm, Finlandiya delegasyonu. Birbirine karışıyordu kelimeler. Yumurtanın sarısı yeleğine dökülmüştü. Canı yanmış gibi suratını buruşturdu Tessa. Olanca cesaretini toplayıp Daleder'e telefon etti. Gördün mü felaketi? Radyoda konuşacağını söyledi Daleder. Kuzeye gönderilecek birliklerin hazır olduğunu bildirerek Finleri direnişi sürdürmeye devam edecekti. Başını salladı Tessa. Çok geç aziz dostum. Kimse inanmayacak size. Başka şeyler düşünmek lazım artık. Küçük milletlerin trajedisinden bahsediyordu Daleider. Tessa hırçın bir sesle sözünü kesti başbakanın. Gerçekten de bir trajedi. Evet ve sadece Finler için değil. Ben iyi koku alırım dostum. Güvenebilirsin. Kabine bir haftaya kalmaz düşecektir. Oyların sayısını hesapladı hemen. Çoğunluk karşıdaydı. Adalet diye bir şey kalmadı ki dünyada. Mannerheim budalasının dirayetsizliği dönüp dolaşıp zavallı Tessa'nın başına patlıyordu işte. Finli mi dedin? Pis vahşiler, ne olacak? Korktuğu başına geldi. Hükümet azınlıkta kalmıştı. İktidar koltuğuna Reino oturuyordu şimdi. Nefret ederdi Reino'dan. Harika çocuk pozlarında yerden bitmenin biri. Tessa'ya bakanlıkta kalması teklif edildiği vakit düşüneceğim dedi. Dostlarımla bir görüşeyim hele. İlk işi koşup Daleider'i bulmak oldu. Aparatifini almaktaydı eski başbakan. Gözlerini devirerek konuştu. Reino tam bir felaket ama ben sonuna kadar istifa etmemeye karar verdim. Başka hiçbir şey çekip çıkaramadı Tessa ve Brutel'e başvurmaya karar verdi. Yarının adamı Brutel. Eğer o kendisine muhalefete geçmesini tavsiye edecek olursa derhal bakanlıktan ayrılacaktı. Beklemesini de bilmek lazım hayatta. Allah kahretsin, medeni cesaret sahibi olmak lazım. Brutel'in çalışma odasında uzun boylu, mavi gözlü bir adamla karşılaştı Tessa. Sizinle dedi adam, Marsilya Kongresi sırasında tanışmak mutluluğuna ermiştim. Hayal meyal hatırlıyordu Tessa adamı. Kolmar delegesiydi bu. Fugger'i konuşturmamış olan genç ve Tessa en sevimli gülümseyişiyle ''Hatırlamaz olur muyum hiç?'' diye atıldı. ''Daha dünmüş gibi hatırımdasınız.'' Weiss çıktığı vakit Brotel ''Radikallerin beni görmeye gelmesine şaşma.'' dedi. ''Milli birliği gerçekleştirmekteyiz. Weiss şimdi Grandel'le çalışıyor. İşlerimizin yürüyüş şeklinden genellikle memnunum.'' Brotel'in bu keyifli hali iyice afallatmıştı Tessa'yı. Bana soracak olursan dedi, bundan sonra kötü gidemezdi işler. Çok pis bir oyun oynadı Finler bize. Reino'ya gelince öyle bir adam ki her şeyi bekleyebilirsin. Yoksa beni Reino'nun kara gözlerine aşık mı sanıyorsun diye başladı Brotel. İngilizlere hayran bir komisyoncu işte. Bizi de dominyon haline getirmek istiyor. Ama Reino kalıcı değildir. Yaza kadar bile dayanamaz. Bu arada da Gamel'in başımızdan daf etmek için onu kullanabiliriz. Ne kazanırsan kârdır demişler. Picard'ı desteklememiz lazım. Sonra unutma ki ayak değneklerinin üzerinde duruyor Bücür. Ve büyük bir jest yapmadan edemez. İlk sıçrayışta da yuvarlandı demektir. Bana da bakanlık teklif ediyor ama kabul etmek niyetinde değilim. Sakın ha, derhal kabul et. Milletin üstün çıkarlarını hesaba katmak zorundasın. Sonra hükümetin içinde bizden birisinin bulunması şarttır. Katiyen nazlanmadı Tessa. Madem ki millet böyle istiyor, Reino'yla da işbirliği yapacaktı. Evet, hem biraz da solları memnun etmek gerekmez miydi canım? Sağcılara gelince çatlasınlar bakalım. Ağızlarını bile açamazlar Brotel arkasındayken. Kalacak evet kabinede. Sonra ne yalan söylemeli, bakan olmak olmamaktan kat kat iyidir. Kat kat şereflidir de. Tessa'nın büyük bir feragat örneği vererek bu kara günlerde vazifeden kaçmadığını tarih elbette yazacaktır. Yeni hükümet üyelerinin listesini eline aldığı zaman haykırdı Jolio. Bu kadarı olmaz doğrusu pes yani. 30 bakandan tam 16'sı avukat. Kabine değil baro sanki. Bir de tutmuşlar buna savaş kabinesi diyorlar. Ajans haberlerini getirdikleri vakit rengi birden solmuştu. Uğursuzluk alametleri belirdi gene. Etna yeniden ateş püskürmeye başlamış. Herhalde sebepsiz değil. Bizimkiler de Finlandiya'nın kaybına yakınmaktalar. Bense makarnacı takımının Marsilya üzerine yürümesinden korkarım. Matbaacı Poirier kendisine ısmarlanan haritaları teslim ettiği vakit genelkurmayda bir şaşkınlık oldu. Finlandiya haritaları mı? Ne işimize yarayacak ki bu? Ama parayı ödediler. 3 hafta geçti aradan. Bir sabah erkenden Norveç kıyılarının mayınlandığını öğrendi Tessa. Derhal Poitier'e telefon etti. Tebrik ederim azizim. Yeni bir sipariş var size. Reno'da Beyaz Ayılar ülkesine gitmek istiyor. Yakında Norveç haritalarına ihtiyaçları olacaktır. Dediydi dersiniz. Fiyat meselesinde suhuletli davranın. Montigny'lerde son derece parlak bir resepsiyon verildi. İlk defa olarak Tessa'yı aralarına alıyordu sağcılar. Brotel, Laval, Flandin, Grandel, Majou, General Picard hepsi oradaydı. Tatili nerede geçirmenin daha şayanı tercih olduğu meselesini tartışıyordu hanımlar. Picard'ın karısı Brancho'nu seçmişti. İtalyan sırrının burnunun dibinde diyordu. Ama Mussolini'nin katiyen cüret edemeyeceğini söylüyor kocam. Ben de bıktım usandım artık bu pis savaştan. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var canım. Görseniz bayılırsınız. Öyle şirin, öyle asüde bir yer ki. Bayan Meju ise uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra nihayet Biarritz'te birkaç hafta geçirmeye karar vermişti. Okyanusla yüksek sosyeteyi bir arada bulabileceğiniz kaç tane yer var ki? Nereye gitmeyi tasarladığını sordular Sinek'e. İsviçre'ye gideyim istiyor kocam ama henüz bilmiyorum. O cici İsviçre pansiyonunu, turistlerin kahkahalarını, Kielman'ın ensesini, ineklerin boynundaki çanları hatırladı birden. Sonra Lucien'in son günkü o gergin yüzü geldi gözlerinin önüne. Açık bir elbise giymiş, omuzlarını pudralamayı da ihmal etmemiş olan Bayan Montigny ikrama gark ediyordu konuklarını. Düşünün ki bugün günlerden salı, lanetli bir gün. Et yok, pasta yok, içki yok dükkanlarda. Allah'tan ki biz Fransızlar ukala değilizdir. Şu Armanyak'ta mutlaka yudumlamanızı isterim. Muhterem generalim, ağabeyimin özel mahzenlerinden geliyor. Biraz sıkıntılı görüyorum sizi. Neniz var Allah aşkına? Yo gayet iyiyim. Armanyak'ta nefis doğrusu. Haberler ne alemde? Kötü. Askeri olaylardan söz ediyorum tabii. İç geçirdi general. Bergen, Oslo arasındaki demir yolu hattını koruyabileceklerini iddia ediyorlardı ama Almanların umurunda bile değil. Sadece uç kuzey bölgesi kaldı ele geçiremedikleri. Durum... Generalin sadece son sözünü işitmiş olan Tessa hemen atıldı. Durum hissedilir derecede düzelmiş bulunuyor. Evet, doğrusunu söylemek gerekirse ben şahsen kuvvetli bir çoğunluk beklemekteydim zaten. Ama meclisin oy birliğiyle bizi iktidara getirmesi doğrusu beni bile şaşırttı. Ne büyük bir siyasi olgunluk örneği, öyle değil mi? Bundan böyle bütün Fransa'nın iradesini dile getiren sadık sözcüler sayılırız. Yanılıyor muyum generalim? Picard sözünü bıraktığı yerden başlayarak Bergen'i ve fiyortları anlatmaya koyuldu ama hemen itiraz etti Tessa. Canım bunlar basit detaylardan ibaret. Picard da öfkeleniyordu. Bütün askerler gibi burnunun ucunu bile göremeyecek kadar kördü o da. Almanların ne işleri vardı o sefil buz diyarında bilinmez. Fiyortları görmeye gidenleri, gece yarısı güneşini hayranlıkla anlatanları öteden beri birer yarı kaçık olarak bellemişti zaten Tessa. Almanlar Norveç'te de oltaya takıldı diye düşünüyordu. Oh ne ala, gözden ırak olsunlar biraz, bizimle uğraşmasınlar da ne yaparlarsa yapsınlar. Bu Norveç meselesini icat eden İngilizlerdir dedi. Bizim hiçbir dahilimiz olmadı bu işte. O kadar ki Amiral Darlan'ı görseniz ağzı köpükler saçıyor. İngilizlerin yanında Hitler bir melek diyor. Brutal sırıtmıştı. İngilizler? Ah, onları bir vakitler sonda görmüştük. Her sabah tıraş olurlardı siperlerin içinde. Saat 5'te de çay içip sandviç yerlerdi. Şimdi göreceğiz tunduralar da nasıl davranacaklarını. Davetlilerin hayal gücü çalışmaya başlamıştı. Morina balığı yer dururlar artık. Zaten bayılırlardı morina balıklarına. İster misiniz morinalar onları yutsun? Reno'nun korkusunu gözlerimde canlandırıyorum da. Hakikaten de bizim bücürün durumu pek rahat olmasa gerek. Avustralya hükümeti bile İngilizler nezdinde bizimkinden daha bağımsız durumda vallahi. Hükümeti savunmak gereğini duymuştu burada Tessa. Hiç şüphe yok ki Reno bir İngiliz muhibbi ve bir züppedir. Ama Portes Kontesi'nin son derece akıllı bir kadın olduğu unutulmasın. Ve ben Kontes'in dostlarından birinin Bodin'in aracılığıyla hareket etmekteyim. Davetlilerden birisi küçük bir kahkaha savurdu. Yani Kontes'in sevgilisi aracılığıyla. Tessa işitmezlikten gelerek devam etti. Brotel ve Laval gibi dostlarımızın kabinede bulunmayışı gerçekten teessüf edilecek bir olay. Ama sizleri gene de temin etmek isterim ki Norveç meselesinde katiyen bir maceraya sürüklenmeyeceğiz. Bilirsiniz, Finlandiya'ya yardım konusunda ilk ve en çok ısrar eden ben oldum. Zayıfların imdadına koşmakta Fransa hiçbir zaman kusur etmemiştir. Bununla birlikte Norveç'in kaderi bizleri hiç mi hiç ilgilendirmez. İngilizlerle Almanlar arasında bir meseledir bu. Halletsin bakalım Churchill. Bizim öz topraklarımıza gelince her türlü sürprize karşı tedbirli durumdayız. Hollanda'dan geçemezler. Böyle bir teşebbüs karşısında Flemenkler derhal açacaklar tesviye havuzlarını. Bu alandaki denemeler son derece duyurucu. Belçika'daki müstahkem mevkilere gelince çekinmeden söyleyebilirim ki Maginot hattından hiç de aşağı kalmazlar.